Ayrım 3.
Sayfa 35. Bu genç ve güzel kız bir ilkbahar günü kendisi gibi genç ve güzel okyanus kızlarıyla çayırlarda oynaşıp çiçek toplamaktaymış. O sırada ölüler ülkesinin hakanı Hades gelmiş oraya. Kronos oğlu Hades bekarmış, Persephone'nin güzelliği karşısında kendisinden geçmiş ve güzel kızı kaçırmak için fırsat kollamaya başlamış. Biraz sonra aradığı fırsat geçmiş eline. Kır çiçeklerinin çeşitlilik ve güzellikleriyle adeta büyülenen Kore, şunu da toplasam, bunu da kopartıp koysam sepetime derken, arkadaşlarından da bir hayli uzaklaşmış farkına varmadan. İşte o zaman tanrıların bile ürktükleri cehennem tanrısı Hades'i görmüş karşısında. Korku ve şaşkınlığından donup kalmış öylece. Bundan yararlanan Hades kızı belinden kavradığı gibi arabasına atmış. Persephone o zaman kendini toparlamış biraz. Son anda olanları görüp yardımına gelen peri kızı Kıyane ile birlikte zorbaya karşı direnmeye çalışmış ama nafile. Kıyane su perilerinden biriymiş. Kendi adını taşıyan gölcüğün dibinden yarı beline kadar çıkmış. Kollarını iki yana doğru açarak yol vermemeye çalışmış Hades'in arabasına. Bir yandan da şöyle diyormuş. Gidemezsin öteye, gönlünü etmeden güveyi olamazsın Demeter'in. Persephone'yi kaçırmak yerine istemen gerekirdi onu. Zorla güzellik olmaz. Ama onun bu sözleri gözü dönmüş Tanrı'yı akıllandıracağı yerde bir kat daha öfkelendirmiş. Elindeki tanrısal asayla bir vuruş vurmuş göle, o anda yerin dibine giden bir yarık açılmış gölün dibinde. Zorba Hades kırbacını şaklatarak arabasıyla gözden kaybolmuş bu yarığın içinde. Zavallı Persephone'nin anne anne diye çınlayan feryatlarını aldırış etmeden. Kızının kaçırıldığını öğrenen Demeter umutsuzca düşmüş yollara. Bütün deniz dibi uçurumlarında, yeryüzünün her köşesinde aramış Persephone'yi. Ne saçları ıslak Eos yani şafak, ne de Hesperos yani akşam görmüş onun bir an için olsun durdurak verdiğini. Etna dağının ateşleriyle tutuşturduğu çamları bir meşale gibi dolaştırmış durmuş. Doğudan batıya her yerde aramış kızını. Yorgunluktan bitkin düşüncede hiçbir pınar giderememiş çatlamış dudaklarının susuzluğunu. Sonunda gide gide varmış Kıyane Gölü'nün bulunduğu yere. Hades'in sopasını acımasızca vurmasıyla onulmaz bir biçimde yaralanan ve şurada buradaki küçük su birikintilerine dönüşen zavallı peri kızı, artık olmayan ağzı ve diliyle güç bela anlatabilmiş Persephone'nin kaçırıldığını. Ama nereye götürüldüğünü söyleyememiş. Sonra bir başka peri kızı Aretus'a anlatmış tanrıça anaya olan bitanı. O zaman acılı ana içi kan ağlaya ağlaya gidip Zeus'a yalvarmış kızını bu yeraltı haydudundan kurtarması için. Kızımız bir zorbanın karısı olmaya layık değildir diye sızlanmış. Ama Zeus yatıştırmaya çalışmış hem karısı hem de kız kardeşi olan Demeter'i şu sözlerle. Hades'in bize damat olmasına yüz kızartıcı bir şey yok. Bütün sıfatları bir yana onun yalnızca Zeus'un kardeşi onuruna sahip olması yeterli bir ayrıcalık değil mi? Sonra da eklemiş, ama illa da Persephone göğe dönsün diyorsan o da olacaktır. Ama bir koşulla, Persephone yerin altındayken dudaklarına tek bir yiyecek değdirmemiş olsun umalım. Moiralar yazgıyı böyle kararlaştırmışlar çünkü. Ama genç kız yazgının yargısından habersiz yedi, ki bir anlatılara göre bir nar tanesi yemişti. Yeraltı ırmağı Acheron'un oğlu Ascalaphos bunu görmüş ve yemeyip içmeyip Hades'e anlatmış. Hades de onun yeryüzüne dönmesini yasaklamış, Moiraların belirlediği yazgı gereği. Ama yine de tanrılar başbuğu girmiş araya. Yazgıyı tümden değiştiremese de, çünkü onun bile gücü yetmezdi buna, bir çözüm bulmuş kendince. Persephone bundan böyle yılın yarısını cehennemler ecesi sıfatıyla artık kocası olmuş bulunan Hades'in yanında, öteki yarısını da annesiyle birlikte yeryüzünde geçirecekmiş. Değişik anlatımlara göre Demeter yeryüzünün her köşesinde kızını ararken çeşitli olaylar da geçmiş başından. Kimilerine göre Demeter kanatlı ejderhaların çektiği bir arabayla yapmaktaymış bu uzun yolculuklarını. Yaya olarak yollara düştüğünü söyleyenler de var. Neyse. Her şeyi gören güneş tanrı Helios, Demeter'e kızını kimin kaçırdığını söylemiş. O da bunun üzerine küskün, gönlü kırık bir halde inmiş Olimpos'tan umutsuz yolculuğuna başlamış. Susuzluktan dudaklarının kuruduğu bir sırada her yanı saman kaplı bir kulübe görmüş. Kapıyı çalmış, kulübeden yaşlı bir kadın çıkmış, tanrıça ondan su istemiş. Kadın da ona içinde kızarmış arpa unu bulunan bir içecek sunmuş. Tanrıça yaşlı kadının sunduğu içkiyi içerken yumurcağın biri çıkıp Tanrıça'nın önüne dikilmiş ve onun elindekini çabuk çabuk yutmasıyla alay etmeye başlamış. Bunu bir hakaret sayan Demeter de henüz tamamen bitiremediği içkisini çocuğun yüzüne fırlatmış. Çocuk tanımadığı Tanrıça'yla alay etmesini sürdürürken unla karışık su yüzünün derisinden içeriye süzülmeye başlamış. Çok tuhaf bir şey olmuş o zaman. Çocuğun kolları bacakları büzülmüş, gövdesi küçülmüş. Bu değişime bir de kuyruk eklenince çocuk bir kertenkele olup çıkmış. Bir Tanrıça'yla alay etmenin cezasını görmüş böylece. Demeter gezisini sürdürmüş daha sonra. Bir insan görünümüne girdiği için kimse tanımıyormuş onu. Gide gide daha sonra gizemli tapınların merkezi olacak Eloisis şehrine varmış. Orada bir kuyunun yanındaki bir taşın üzerine oturmuş. O taşa kederli taş denmiş sonraları. Üzerinde kederli tanrıça oturduğu için. Orada şehrin kralı Keleos'un kızları onu görüp evlerine davet etmişler. Yaşlı bir kadın görünümündeki tanrıçayı. Demeter'e kızların annesi Metaneira konukseverlik göstermiş. Demeter de bunun karşılığında kadının henüz bir bebek olan oğlu Demofon'un bakımını üstlenmek istemiş. Metaneira'nın konukseverliğine böyle karşılık vermeyi diliyormuş çünkü. Demeter, küçük Demofon'u tanrılar gibi ölümsüz yapmak istiyormuş. Bunun için de çocuğu nektar ve ambriyoza ile besliyor, geceleri el ayak çekilince de kimseye göstermeden bebeği alevlere tutuyormuş. Ama bir gece nasıl olmuşsa olmuş, Metaneira tanrıçayı çocuğunu ateşe tutarken yakalamış. Korkuyla ve şaşkınlıkla çığlık atan kadına kimliğini açıklamış Demeter. O anda odayı tanrısal bir ışık doldurmuş. Demeter kadına bu davranışıyla oğlu için ölümsüz olma fırsatını kaçırdığını bildirmiş. Tanrıların işlerine karışmamak gerekirmiş çünkü. Kral Keleos karısının yaptığı hatayı bağışlatmak için Demeter adına bir tapınak yaptırmış Eloisis'te. Tanrıça da bütün dünyaya küstüğü için bu tapınakta vaktini geçirir olmuş. O zaman toprak da ürün vermemiş hiç. Sonunda Zeus işe karışma gereğini duymuş. Demeter'e ricalarda bulunmuş dönmesi için, yoksa açlıktan insan soyu yok olup gidecekmiş. Ama Demeter, kızım yeryüzüne dönmezse ben de dönmem diye tutturmuş. Zeus bakmış ki olacak gibi değil, bu defa Hades'i ikna etmeye çalışmış Persephone'yi geri versin diye. Dileğini bildirmesi için haberci Tanrı Hermes'i göndermiş. Hades, Zeus'un dileğini yerine getirmezlik edememiş ama Persephone'yi elinden büsbütün kaçırmamak için ona bir nar tanesi yedirmiş. Böylece Persephone yeniden dönecekmiş ruhlar dünyasına. Ana kızın kavuşmaları çok duygulandırıcı olmuş. Ama Demeter, Persephone'nin narı yediğini öğrenince yine üzülmüş kızı gidecek diye. Bu kez araya tanrıların anası Rhea girmiş. Yazgı tanrıçaları Moiralar Persephone'nin yeraltı ecesi olarak kalmasını öngördükleri için onun tümüyle yeryüzüne dönmesi mümkün değilmiş. Çözüm tanrılar başbuğundan gelmiş yine. Persephone yılın üçte birini kocası Hades'in yanında yerin altında geçirecek, üçte iki bölümünde de annesinin yanında olacakmış. Bu çözüme Hades'te Demeter de bir şey diyememişler artık. Zeus'u kızdırmak da istemiyorlarmış çünkü. Persephone'nin yılın kocasının yanında geçirdiği 4 aylık bölümü kışı simgeliyormuş. Doğanın çiçek ve yeşilliklerle bezenmesi de kızına yeniden kavuşan tabiat ana Demeter'in sevincini gösteriyormuş. Tanrıçanın Eloisis Mysteria'ları denen gizli tapımı ilk çağ dünyasında çok yaygınlaşmıştı. Bir anlatıma göre evlatlık olarak seçtiği Eloisisli Triptolemos insanlara ekip biçmeyi öğretmiş ve Tanrıçanın dinini her yere yaymış. Triptolemos'un kurucusu olduğu Thesmophoria, yani yasa getiren bayramları, her yıl 9 ve 13 Ekim tarihleri arasında görkemli bir biçimde kutlanırdı. Tanrıçaya kurban olarak domuz sunulurmuş. Domuz, ekinlere zarar verdiği için bir tür cezalandırılıyor olmalı. Çelenk olarak mersin dalları ya da nergis kullanılırmış. Ama öteki çiçekler yasakmış. Çünkü bildiğimiz gibi Persephone Hades tarafından çiçek toplarken kaçırılmıştı. Öte yandan haşhaş Demeter'in kutsal çiçeğiydi. Bu da hem haşhaşın buğday tarlalarının içinde büyümesinden hem de rahat uyuyabilmesi için Zeus'un ona afyon vermesinden ileri geliyormuş. Çünkü Demeter ancak uyku sayesinde üzüntüsünden uzaklaşabiliyormuş. Homeros'un anlattığına göre Demeter tanrıça İason diye bir ölümlüye gönül vermiş ve onunla 3 kez sürülü bir tarlada birleşerek Plütos'u getirmiş dünyaya. Plütos zenginlik anlamına geliyor. Heykellerinde baygın bakışlı, sarı saçları omuzlarına dökülen, güzel ve göz alıcı bir kadın olarak gösterilirdi Demeter. Sağ elinde bir buğday başağı, sol elinde de yanan bir meşale tutardı. Kimi zaman eline bir asa ya da bir orak verildiği de olurdu. Toprak tanrıça ya da toprak ananın bir başka görüntüsü olarak doğanın ulu anası ya da güçlü anasıydı da Demeter. Hestia, Latincesi Vesta. Kronos soyundan gelen Hestia, öteki kız kardeşleri Hera ve Demeter gibi tanrılar başbuğunun nikahından geçmişlerden değildir. Aslında öteki tanrılardan isteyeni çoktu Hestia'nın. Özellikle de Poseidon ve Apollon çok istemişlerdi bu güzel tanrıçayla evlenmeyi. Ama o Zeus'tan sonsuza değin bakire kalma isteğinde bulundu. Artemis ve Athena gibi. Zeus onun bu dileğini kabul ettiği için o hep el değmemişliğin ve kız oğlan kızlığın simgesi olarak kaldı tanrılar dünyasında. Hestia ailenin ve kentin koruyucusu sayılırdı. Bu nedenle de ocağın ve kutsal ateşin temsilcisiydi. Zeus ona öteki tanrılar arasında görülmemiş bir ayrıcalık bağışlamıştı. Her evde ve her tapınakta ayrı bir tapım yeri bulunacaktı tanrıçanın. Hem insanların hem de tanrıların gözünde en saygın tanrıçaydı o. Bu saygınlık nedeniyle hiçbir tanrısal maceraya karışmamıştır adı. Efsane de yaratılmamıştır onun için. Öteki Olimposlular gibi durmadan yer değiştirmez, hep olduğu yerde kalırdı. Yunanlıların kolonileşme dönemlerinde yeni bir kent kurulduğu zaman her şeyden önce bir tapım yeri ayrılırdı tanrıçaya. Hükümet ya da devlet konağı Pritaneion'dan hiç sönmeyen kutsal ateşi yanardı onun. Tanrıçanın adı ocak, ev, konut anlamlarına geldiği gibi şehrin ya da ülkenin kalbi anlamlarını da taşıyordu. Hestia'nın Apollon'un Delfoi'deki tapınağında bulunan kutsal yeri Yunanistan'ın ve yeryüzünün merkezi olarak görülürdü. Tanrılar adına sunulan kurban ve saçılarda onun da payı olurdu hep. İlk saçı tanrıçanın onuruna sunulduğu için Hestia ile başlamak deyimi bir atasözü olmuştu eski Yunan dünyasında. Homeros destanlarında Hestia'dan hiç söz edilmemesine rağmen Troya'da çok eski zamanlardan beri onun tapınağının bulunduğuna inanılırdı. Troya yıkılıp yakıldıktan sonra Prens Aeneas bu tapımı Roma'ya götürmüş. Roma'da daha bir önem kazanmış tanrıçanın tapımı. Roma'nın yarı efsanevi ikinci kralı Numa Pompilius küre biçiminde bir tapınak yaptırarak Hestia'yı oraya yerleştirmiş. Küre yeryüzü yuvarlağını simgeliyormuş ve tanrıçanın kutsal ateşi de bu tapınağın ortasında bulunuyormuş. Bu ateşe dünya egemenliğinin güvencesi olarak bakılmaktaymış. Eğer ateş herhangi bir nedenle sönecek olursa onu ancak güneş ışınlarıyla yakmak gerekiyormuş yeniden. Bunun için de bir tür mercek kullanılırmış. Ayrıca bu ateş sönmese bile her yıl Mart ayının birinci günü onu yeniden yakılması bir gelenekmiş. Tanrıçaya Roma'da Vesta adıyla tapınılırdı. Hizmetinde de Vestalis denen genç rahibeler bulunurdu. Bu genç kızların hizmetinde bulundukları tanrıça gibi bakire olmaları ilk koşuldu. Rahibe adayları Roma'nın en soylu ailelerinden ve 6 ile 10 yaşları arasından seçilirdi. Bu kızlar 20 ya da 30 yıl tanrıçanın hizmetinde kalırlardı. Bu süre içinde bakireliklerini korumak zorundaydılar. Bu yeminlerinden dönenler ağır biçimde cezalandırılırlardı. Bu cezaların en korkuncu da bir yeraltı mezarına diri diri konularak çevrelerine bir duvar örülmesiydi. Bu rahibelerin ana görevleri kutsal ateşin sürekli canlı tutulmasına özen göstermek olduğu için bu konuda ihmali görülenler de yine acımasızca cezaya çarptırılırlardı. Ama bu cezalandırılma biçimlerine bakıp da önemlerini küçümsememeli Vesta rahibelerinin. Sorumlulukları oranında çok büyük saygınlıkları ve önemleri de vardı bu genç bakirelerin. Yüksek görevlerde olduğu gibi onların da önünde bir liktor yürürdü. Aile içindeki uyumsuzlukları çözümlemeleri için onlara başvurulurdu. Kimi zaman devlet sırları da olmak üzere önemli sırların verildiği de olurdu bu rahibelere. İmparator Augustus vasiyetini Vesta rahibelerine teslim etmiş, ölünce de yine onlar tarafından getirilmişti naaşı Roma Senatosu'na. Hestia ya da Vesta, Hristiyanlığın erken dönemlerinde de sürdürmüştür önem ve saygınlığını. Poseidon, Latince Neptunus. Üçü kız, üçü erkek Kronos çocuklarının erkek üyelerindendir Poseidon, öteki kardeşleri Zeus ve Hades gibi. Kendisine bütün denizlerin hakanlığı verilmiştir. Denizlerin dibindeki görkemli sarayında yaşar ama her fırsatta Olimpos'a çıkıp öteki tanrı ve tanrıçalar arasındaki yerini almaktan da geri kalmaz. Kronos oğulları, babaları ve amcaları olan Titanlara karşı evrenin egemenliğini ellerine geçirmek için giriştikleri savaşta onları yenmişler ve yerin altına sürmüşlerdi. Yeraltının tunç kapılarını kapayıp Titanları orada tutan Poseidon olmuştu. Poseidon gerçi denizlerin tanrısıdır ama depremleri meydana getiren de odur. Zeus elinde yıldırımları tuttuğu gibi Poseidon da üç dişli bir yaba tutar. Onunla kimi zaman fırtınalara yol verir, kimi zaman da yerleri sarsar. Ama denizler iyice azgınlaşıp da kıyılara ve gemilere zarar vermeye başlayınca Poseidon yine o üç dişli yabasıyla dalgaları yatıştırır ya da kayalıklara oturmuş bulunan gemileri kurtarır. Poseidon Nereidler denen Nereus kızlarından Amfitrite ile evliydi. Deniz tanrılarındandır Nereus, Gaia toprak ile Pontos denizin oğludur. Nereus'un okyanus kızı Doris ile evlenmesinden de bu Nereidler doğmuştu. 50 taneymiş bu kızlar. Homeros, İlyada 38-49, 33'ünün, Hesiodos, Teogonia 240-264, 50'sinin de tek tek adını sayar bu kızların. Nereidlerin belden aşağılarının balık, gövdelerinin ise insan olduğu söylenir. Amfitrite denizler hakanı ile evlenmeyi önceleri hiç istememiş, hatta bir yerlere gizlenip Poseidon'un izlemesinden kurtulmayı bile denemiş. Ama denizler tanrısının görevlendirdiği bir Yunus balığı, kızı Atlas dağlarının eteklerinde gizlendiği yerde bularak Poseidon'un isteğine uyması konusunda ikna etmiş. Ödül olarak da bir yıldıza dönüştürülmüş gökyüzünde. Poseidon ile Amfitrite'nin evliliklerinden birçok deniz perisi, yarı at yarı insan Triton doğmuş. Tek gözlü canavarlar olan kikloplar da bu evliliğin ürünleriymiş söylendiğine göre. Tufanı yatıştırmak ve suları geri göndermek için boruyu öttüren de bu Triton'muş Poseidon'un buyruğu üzerine. Triton'un Poseidon ve Amfitrite'nin tek çocukları olduğu da söylenir. Poseidon güçlü, aynı ölçüde de hırslı bir tanrıdır. Bir defasında Hera ve Athena'nın yardımıyla Zeus'u zincire vurmuştu da Tethys gelip kurtarmıştı onu. O bu tutkululuğunu şehirlerin koruyucusu olmak konusunda da göstermiştir ama başarılı olamamıştır giriştiği yarışmalarda. Önce Argos ilinin koruyuculuğunu almak istemiş ama bunu elde edebilmek için girdiği yarışmada kız kardeşi Hera'nın karşısına yenik düşmüştü. Sonra yine bir tanrıça karşısında aldı ikinci yenilgisini de. Athena kentinin bir koruyucu tanrısı yoktu henüz. Poseidon ve Athena ayrı ayrı sahiplenmek istiyorlardı bu onuru. Bunun için de yarışmaları gerekmişti aralarında. Bu yarışma şehir için en değerli armağanı verme biçiminde gerçekleştirilecekti. Olimposlu tanrılar da hakemleri olacaklardı bu yarışmanın. Önce Poseidon başladı yarışmaya. Elinden hiç düşürmediği ve çok güvendiği üç dişli yabasıyla şöyle bir vuruş vurdu toprağa. Vurmasıyla da toprak ikiye ayrıldı ve yarıktan bir at çıktı. Tanrısal hakemler hem şaşkınlıklarını hem de beğenilerini açığa vurdular bu güzel armağan karşısında. Poseidon'u daha şimdiden yarışmayı kazanmış ilan edeceklerdi neredeyse. Poseidon da gururla gülümsemekteydi zaferinden emin bir biçimde. Ama bir yarışması daha vardı. Onun da şehir için ne vereceğini görmek gerekiyordu yarışmanın kuralı gereği. Athena'da etkilenmiş miydi acaba bu görkemli armağandan kim bilir? Ama onun da tamdı kendine güveni. Yere çömeldi, narin ellerini usul usul bir çukura daldırdı, içinden toprak ananın bağrını okşarmış gibi. Sonra oradan taptaze, körpecik bir fidan çıkardı. Yeryüzünün ilk zeytin fidanıydı bu. Sonra yerleştirdi bu fidanı onu çıkardığı çukura. Fidan birden büyüyüp gelişti ve zeytin vermeye başladı pıtrak gibi. Tanrısal hakemler şaşırıp kalmışlardı olup biten karşısında. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Ama ilk kez gördükleri bu ağacın ve onun meyvelerinin ne işe yarayabileceğini de anlayabilmiş değillerdi henüz. Athena onlara, ''Ey yüce tanrısal hakemler, bu gördüğünüz ağacın meyveleri bu kentte ve başka yerde oturacak insanlar için değerli bir besin olacaktır.'' dedi. ''Bu meyvelerin yağı da geceyi aydınlatan yıldızlar gibi ışık verecektir karanlık tapınaklarımıza. Karar tanrısal kurulunuzundur.'' Bu sözler üzerine tanrılar Athena'ya verdiler birinciliği. Tanrılar katında şehir ondan sorulacaktı artık. O zaman henüz bir adı olmayan kente kendi adını da verecekti üstelik. Yarışmayı kendisinin kazanması gerektiğini düşünen Poseidon Tanrı bu yenilgiyi sindirememişti içine. Yabasını olanca kızgınlığıyla biraz ilerideki kayalıklara vurdu. Üç dişli yabanın izleri hala dururmuş o kayalıklarda söylendiğine göre. Bu öykü bize dönem Yunanistan'ında atın henüz yeni yeni evcilleştirilmeye başlandığını hatırlatıyor. Oysa Anadolu'da bir savaş aracı olarak çoktan kullanıma girmişti at. Hititlerin yeni krallık döneminde Akka prenslerinin Hitit başkenti Hattuşaş'a gelip at eğiticiliğini öğrendiklerini biliyoruz. Gerçi Hititlerde de henüz atlı birlikleri yoktur orduda ama dönem için korkunç bir silah olan ve atla çekilen savaş arabaları vardır. Atın Yunanistan'da geç dönemlerde evcil bir hayvan olarak tanınması, hippos yani at sözcüğüyle başlayan adların yaygınlaşmasına da yol açmıştır. Poseidon'un şehre atı vermesi onun değerinin yeni anlaşılmasıyla ilgili olmalı. Bu öykü Poseidon'un yarışmada at değil de bir tuzlu göl verdiği biçiminde de anlatılır. Poseidon cezalandıracağı kişilerin üzerine deniz canavarlarını, denizden çıkan yılanları salar hep. Kendisini Troya surlarının yapımında işçi gibi kullanan ama ücretini ödemeyerek bir de üstelik hakaretle kovan Kral Laomedon'u böyle cezalandırmıştır. Habeş kralının kızı Andromeda'yı da bir deniz ejderi yiyecekti ama kahraman Perseus onu öldürerek genç prensesi kurtarmıştı. Aynı biçimde Troyalı rahip Lakun ve oğullarını da cezalandırırlar. Akalar Troya'yı alamayacaklarını anlayınca kuşatmayı kaldırıp gitmeye karar vermişlerdi. Daha doğrusu Troyalılar öyle sanıyorlardı. Oysa kurnaz Odysseus'un önerisiyle Akalar tahtadan bir at yapmışlar, içini de seçme askerlerle doldurmuşlar ve bunu güya bir armağan olarak Troyalılara sunmuşlardı. Laokoon hileyi anlamış ve uyarmıştı Troyalıları. Dahası bir de kargı fırlatmıştı ata ama kimse inandıramamıştı. İşte o sırada denizden iki dev yılan çıkar, ağır ağır ilerleyerek önce Laokoon'un oğullarını, sonra da onlara yardıma gelmek isteyen babalarını korkunç gövdelerinin kıvrımlarıyla sıka sıka ezerler. Denizden gelen bu işaret, Laku'nun armağanı kabul etmeyi istemeyerek suç işlediğine inandırmıştı Troyalıları. Poseidon da bu suçu böyle cezalandırmıştı. Bir de ünlü Teseus'un oğlu Hippolytos'u cezalandırmıştı deniz canavarlarıyla. Aslında cezalandırmak da değil, düpedüz haksızlıkta bulunmaktı bu. Çünkü suçu yoktu Hippolytos'un. İşte yine atla ilgili bir isim. Hippolytos atları çözen demek. Teseus'un Amazonlar kraliçesinden doğan oğluydu Hippolytos. Üvey annesi Faidra bu güzel delikanlıya göz koymuştu. Ama Hippolytos Artemis'i örnek almıştı kendisine. Hep bakir kalmak istiyordu. Üstelik de kendisiyle ilişkiye girmek isteyen kadın analığıydı onun. Bu iki nedenle şiddetle reddetti Faidra'nın yasak aşkını. Gözü dönmüş Faidra bunun üzerine iftirada bulundu delikanlıya. Hippolytos ona güya sarkıntılıkta bulunuyormuş. Teseus da bu küstah ve utanmaz delikanlı işin aslını araştırmadan Poseidon'a havale eder cezalandırsın diye. Poseidon'un ise kendisine kim böyle bir dilekte bulunursa bulunsun, haklıymış haksızmış ayırt etmeden onu yerine getirmek en hoşlandığı şeymiş. Ayrıca söylendiğine göre Teseus da söz vermişmiş onun üç dileğini yerine getirmek için. Neyse, gönül işlerinden değil ama araba sürmekten hoşlanan Hippolytos, Troizen'de bir yarışmaya katılmış. O sırada denizden çıkan korkunç bir canavar delikanlının atlarını ürkütmüş. Arabadan düşen günahsız Hippolytos da dizginlere dolaştığı için kayalara çarpa çarpa can vermiş. Girit kralı Minos, ada üzerindeki krallık hakları tanrılarca da onaylansın diye Poseidon'dan bir boğa istemiş. Bu boğayı Poseidon'a kurban edecekmiş yine. Denizler tanrısı onun bu isteğini yerine getirmiş ama Minos verdiği sözü tutmamış. Boğa çok güzel olduğu için onu kurban edeceği yerde kendi sürülerine katmış. Yerine de rastgele bir boğayı kurban olarak Poseidon'a sunmuş. Denizler tanrısı da buna kızarak gönderdiği boğayı kudurtmuş. Çıldıran boğa bütün Girit'i birbirine katmış. Sonunda Girit'i Herakles kurtarmış bu beladan. Konu denizler tanrısından açılmışken denizlerin masal yaratıklarından da biraz söz etmek yerinde olur. Poseidon'un denizdeki sürülerine Proteus bekçilik edermiş. Okeanos ve Tethys'in oğluymuş Proteus söylendiğine göre. Poseidon onun kendisine yaptığı hizmeti ödüllendirmek için bilicilik yeteneği vermiş Proteus'a. Geçmişi, içinde bulunan zamanı, geleceği hep bilirmiş ama ona yanaşıp danışmak zormuş. Hele onu ele geçirmek daha da zormuş. Çünkü durmadan biçim değiştirir dururmuş. Menelaos Troya dönüşü karısı Helen'le Mısır'a gitmiştir. Ama oradan yelken açamaz bir türlü. Bir tanrı yollarını kesmiştir. Ama hangi tanrıdır bu? Bunu bilse bilse Proteus bilir diye ona sormak isterler. Ama bu işin zorluğundan da haberdar oldukları için onun kızı Eidote'den yardım isterler.